Ayrım 9, 120. sayfa. Bir başka korku. Karnı burnunda kadın, Allah beni aranızdan alsın da kurtulun, dedi. Önündeki küçücük aynada sakalını kazımakta olan adam mırıldandı. Hani o günler, işine koyuldu. Kadın böyle laflara alışıktı ama o an nedense kızdı. Sertçe döndü baktı kocasına. Biliyorum, şaka yapıyorsun, huyunu biliyorum ama hiç olmazsa şu gibi halimle sırası mı? Demek istedi. Adam ise karısının bakışını aynada yakaladı. Yanlış anlam çıkardı. Ne o? Ne biçim baktı öyle? Bana karşı ha? Ben kelebek miyim yani? Parladı. Ne bakıyorsun? Kadının bakışı sert ama adamın çıkardığı anlamda değildi. Tam tersi, kocasının boynuna sarılmak. Biliyorsun, bu seferki doğumdan çok korkuyorum. Geceleri düşlerime giriyor. Ölecekmişim gibi geliyor vallahi. Belki de ölüveririm. Ölüverirsem hiç acımayacağını da biliyorum. Ama gene de buna inanmak istemiyorum. Acırsın değil mi? Söyle, acır mısın? Demek, kendini adamın kollarına atıp ağlamak, yıllarca önce sıcak bir güneş şehrinin kıyı mahallesindeki tek gözden ibaret odada annesinin ölümünü haber aldığı, kendisini babasının kollarına attığı gün gibi ağlamak geçti içinden. Bakışı değişti, yumuşadı, zavallılaştı. Adam değişik veren bu bakışı da yadırgadı. Kara boyunduruğuna girdiği, kendini kılıbık sayan yanı silindi. Onda ölüme yaklaşanların zavallılığını görür gibi oldu. Gerçekten de ölüverse. Önündeki küçük aynada odasının bir parçası gözüküyordu. Yer yer lekeli eski bir kilim, kilimin üzerinde küçük eski bir terlikteki en küçük oğlunun terliği. Renkli bir zıp zıp, o da en küçük oğlunun zıp zıpı. Boşalmış bir ruj tüpü, kızının ruj tüpü. Mavi mavi yamalı sarı basmadan minderin ucu. Bu minderi yıllarca önce babasının evinden getirmişti. Yıllarca önce. Şöyle böyle 20 yıldan çok. Yerdeki kilimi de kendisi getirmişti baba evinden. O günden bugüne yer yer lekelenmiş, delinmiş, eriyip akmıştı da yenisini alamamışlardı. Aynadaki öteberilere yeniden baktı. Bu sefer de en küçük oğlunun terlikteki. Bir gün Mahmut Paşa'dan geçerken oğlan görmüş, illaki al diye tutturmuştu. Fazla parası da yoktu yanında ama almıştı. Öteki iki çocuğundan daha çok seviyordu bunu. Oysa yalnız geceleri değil, her fırsatta annesinin boynuna sıkı sıkı sarılır. Ne zaman Erol söyle yavrum. Beni mi anneni mi daha çok seviyorsun diye sorursa çocuk hiç düşünmeden isterse annesi orada olmasın annemi deyiverirdi. Ya kadın doğum yaparken ölüverir de oğlunu annesiz bırakırsa? Oğlunun incecik boynunda mavi mavi atan damarı hatırladı. Çocuk zayıf, çelimsiz olmasa damar boyun eti içinde kaybolurdu. Zayıftı, çelimsizdi. Annesi ölüverince de büsbütün zayıflar hastalanırdı belki de. Kadının aklındansa o her zamanki büyük tehlike geçmişti. Komşunun 15'inde evlenip 16'sında dul kalmış kızı Nurten. Kendisinin 20 yıl önceki halini hatırlatan bu alabildiğine canlı, bu alabildiğine sağlık, neşe, gençlik fışkıran genç dul, aylardan beri kafasını kemiren, zaman zaman da ölümü hatırlatan, müthiş bir korkunun sonucu olarak tenhalarda usul usul ağlatan bir kurttu içinde. Ya kocası onunla anlaşıverirse? Hem niçin anlaşmasın? 20 yıl önce kendisi de tıpkı Nurten gibi cıvıl cıvıl olduğu için ardına düşmemiş miydi? İçini çekti. O da aynada buna dikkat ederek Allah beni aranızdan alsın da kurtulun dediği anın verdiği üzüntülü havadan kurtulmak için yarı şaka. Niye kazık gibi kakıldın öyle? Kadın ne güldü ne de karşılık verdi. Adam bir başka şaka yaptı. Bugünlerde de iyice küllüstürledim biliyor musun? Kadının içinden 16 yaşındaki cıvıl cıvıl dur kurşun gibi geçti. Ne yapayım? Kısmet bu kadarmış. Adam sertçe döndü. Niye? Ne var? Ne oluyor? Kadın gözlerinin yaşardığını göstermemek için mutfağa geçti. Adam anlamıştı ne demek istediğini. Anlamıştı ama o, yani 16 yaşındaki cıvıl cıvıl dul aradaki 25 yaştan geçtim. Bu tek gözden ibaret oda, bu yer yer lekeli eski kilim, sarı yüzlü mavi mavi yamalı mindere göre miydi? Bu her zaman kaynamayan tencereye göre miydi? 20 yıldır kadının dayandığı, gık demediği, yarı aç, yarı püsküklük kıyafet ve sineması tiyatrosuz gelip geçen günlere göre miydi? Elin çocuklarına, daha doğrusu piçlerine göre miydi? Dayanabilir miydi? Hayır, hayır, ölmemeliydi. Yarı aç, yarı tok, pabucu eski, yeni, mantosu var yok, gezmeye götürülmemiş, ne yapıp yapıp kocasının önüne yiyeceğini koyuyor, odayı silip süpürüyor, ortalığı kocasını kızdırmayacağını bildiği biçimde topluyordu. 16 yaşındaki cıvıl cıvıl dul bunları sürdürüp götürebilir miydi? 16 yaşındaki dul eve gelir gelmez evdeki eski püskülerle birlikte evin yıllar yılı sürüp giden adetleri fırtınaya tutulmuşçasına darmadağın olacaktı elbette. Kocasının gütlüğe kadar borca girmesine aldırış etmeden yeni elbiseler, yeni eşyalardan başka her an kendisiyle uğraşılmasını, sinema, tiyatro, çalgılı gazinolara götürülmesini isteyecekti. İstekleri yerine getirilmedi mi? Getirilmedi mi de pencere önüne yanlayıp somurtacak, ev işlerine el sürmeyecek, yetişkin kızı ortanca oğluyla kavga edecek, en küçük oğlunu ise belki de maşayla dövecekti. Kim bilir, belki de çocuklarını istemiyorum, ya onlar ya ben diye dayatacak, başını alıp alıp gidecekti. Karısı bunları neden bilmiyor? Niçin ikide bir gençliği hatırlatıyordu? Boynundaki tıraş peşkirini çıkarıp kalktı. Mutfağa yavaşça geçti. Karısı ocağa dayanmış ağlıyordu. Bin sefer söylemişti ağlamamasını. Gebeydi. Can sıkıntıları, kötü düşünceler karnındakine zarar verebilirdi. Ne diye laf anlamıyordu? Ne o gene? Niye ağlıyorsun? Kadın bakmadı. Adam yaklaştı. Sana söylüyorum. Gene oralı olmayınca omuzunu düttü. He? Niye? Zorla karşılık verdi. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Biliyorsan ne diye soruyorsun? Sen kocaman bir aptalsın. Karısının vereceği karşılığı beklemeden odasına döndü. Oysa ne sen öl ne de ben. Onu senin yerine getireyim. Evet, genç, güzel, cıvıl cıvıl ama o kadar. Onun isteyeceği şeyleri yapamam. Bu rahatı yitirmek istemiyorum. Korkma diyecektin, diyemedi. Diyemezdi. O zaman karısı belki de içten içe güler, aldım aptalı avucumun içine diye düşünebilirdi. Böyle düşünülmesine bile dayanısı yoktu. Kılıpık değildi o. Karı boyunduruğuna girmeyi aklından bile geçiremezdi. Tıraş makinesini jileti filan havlusuyla kuruluyordu. En küçük oğlu odaya yıldırım gibi girdi. Çevresini kolladıktan sonra sordu. Baba, nerede anne? Soruşu usuldu, gizlilik taşıyordu. Mutfakta, dedi. Oğlan ayaklarının uçlarına basarak yaklaştı. Sana bir şey söyleyeceğim ama annem duymasın. İnce boynundaki damar yine mavi mavi atıyordu çocuğun. Söyle bakalım. Annem duyar da ne o ulan babandan gene ne istiyorsun derse sana sorarsa hiç de. E mi? Ne? Bana 50 kuruş verir misin? Ne yapacaksın? Dergi alacağım. Ne dergisi? Kovboy. Kadın babayla oğlun konuşmalarını değil de oğlunun sokaktan eve yıldırım gibi gelişini, babasının yanına usulcacık gidişini, her zaman bağırıp çağırdığı halde şu sıra sesinin çıkmayışını hayra yormamış, şüphelenmişti. Yine para istiyordu babasından herhalde. Çocukları fazla paraya alıştırmanın doğru olmadığına inanıyordu. İlkin içindeki bir çocuk günde pek pek 10 kuruş harcamalıydı. 16 yaşındaki dul kocasının bir gün bu dulu kendi yerine getirme korkusu falan silinmişti. Geceleri gördüğü düşlerdeki ölümü de odaya giriverdi. Babasını tam da tavlamak üzere olan oğlan ateşe basmışçasına irkildi bir an, sonra annesine koştu. Yok anneciğim bir şey yok, para falan istemiyordum babamdan, konuşuyorduk. Vallahi konuşuyorduk ha, inanmazsan sor. Baba senden para istedim mi? Adam güldü. Yok canım istemiyordu ama ben illaki vermek için elliyi çıkarıp uzattı. Kovboy dergisi al. İstemem. İstersin. Vallahi istemem ha. Al diyorum lan. Anneciğim bak zorla vermek istiyor. Alayım mı? Ulan al diyorum sana herkele. Çocuk elliyi kaptı fırladı odadan. Kadın düşünceliydi. Bu çocuğu bol paraya alıştırman hiç doğru değil dedi. Sen de üvey anneden betersin. Kadın içini çekti. Her şeyi yeniden hatırlamıştı. İstiyorum ki benim sağlığımda üvey anne zulmüne alışsın birazcık. Ne demek bu? Ne demek olduğunu anlamıyor musun? Birden pencerenin ötesindeki sokakta 16'lı cıvıl cıvıl Şendul elinde sebze filesi çarşıdan geliyordu. At kuyruğu saçı, lacivert imperteksi, ortalık çamur içinde olduğu halde ayaklarında yazlık makosenleriyle ama yine de çok çok güzel, yine de çevresindekileri kendine hayranlıkla baktırarak pencere önünden geçti. Bakmadı bile. Kadının gözleri kocasını heyecanla göz hapsine almıştı. Adamın gözünden kaçar mıydı? Hiç kaçmazdı. Adamın gözünden kaçar mıydı? Hiç kaçmazdı ama bu derme çatma eve razı olur muydu hiç? Bu yokluk, bu sıkıntı, bu her gün kaynamayan tencere, sinemasız, tiyatrosuz günler. Kadın yakalamıştı kocasının bakışını. Ağlayacak kadar hırslı pencerenin tümünü çekerken homurdandı. Pis arası. Adam kim diye sormadı. Dingo'nun ahırı. Kahvenin caddeye bakan penceresi gerisinde nargile tokuşlatıyordum. Ara sıra nargile içmenin yararlı olduğunu, cigaranın zifirini, nargilenin temizlediğini işitmiştim. Ama çok içilirse onun zifiri de teneşirin temizleyeceğini söylemişti kırış kırış biri. Onun için ayda 15'te bir tokurdakıyordum. Onlar yani yeni palazlanmaya başlamış, civciv ile horoz arası iki yeni yetme yanımdaki masada oturuyorlardı. İkisinde de dizden aşağı genişleyen siyah pantolonlar, incecik bellerinde enli beyaz kemerler, sırtlarında dirseklere kadar çemirli sarı gömlekler. Gömleklerin tam göğüslerinde yağlı boyayla atmaca mı kartal mı olduğu belirsiz yırtıcı iki kuş resmi. İkisinin de favorileri yanaklarının ortalarına kadar uzanıyordu. Saçlar doğru dürüst sıraşlı değildi. Ense iyice uzun, kabarık. Boyunlarda apaş ışık kırmızı mendiller irice bağlanmış. Hemen hemen aynı yaşta olmalılar. 18, taş çatlasa 20'şer. Biri siyah saçlı esmer, öteki sarı saçlı beyaz mı beyaz. İkisinde de ayrı ama aynı anlamlara gelen efece tipler. Amerika kovboylarına özenmişler desem değil. Korsikalı haydutlarla ilgili bir film seyrettikten sonra kendilerini ona benzetmeye kalkmışlar desem o da değil. Beatle? Hayır. Eski İstanbul kabadayıları parantez içinde çünkü son zamanlarda eski İstanbul kabadayılarının filmleri oynamıştı sinemalarda. Eski İstanbul kabadayıları da değillerdi üstelik. Bir kılık karmaşıklığı içindeydiler ama yakışmıyor da değildi. Kanlı, canlı, cıva gibi çocuklardı. Dar pantolonlarıyla kaplara sığamıyor, iskemlelerinde kalkıp kalkıp oturuyorlardı. Dalmışım. Birden esmeri hop kalkıp oturdu. Karıya bak, karıya. Sarışın şöyle bir baktı. Karıya kıza doymuşların önem vermezliği içindeydi. Ya da öyle görünmekten hoşlanıyordu. Nasıl? Dedi esmeri. Sarışın. Bunlar da karı mı? Şerefsizim. Gırtlağıma kadar doluyum karıdan kızdan yana. Esmer arkadaşından geri kalmamak için olacak. Ben de dedi. Ben de ama sözünü kesti. Bizim inek yakamı bırakmıyor ki. Hangi? Şu komisyonuncu ki mi? Oho, sen hala koyduğum yerde duruyorsun birader. Niye? Pasaportunu verdin mi? Çoktan. Esmer yine arkadaşından geri kalmadı. Ben de benimkini sepetledim. Sepetledim ama hala beni dilinden düşürmüyormuş. Öldesin ölmezsen na şu ekmek çarpsın diyormuş. Şimdi bir 15'liğini yiyeyim görme. Şimdi bir 15'likle yiyeyim görme. Niye bana tanıtmadın hıyar? Hıyar sözüne kızmam ben. Denk gelmedi de ondan. Yoksa korktun mu? Neden? Kaparım diye. Ben. Senin kapmandan. Tabii, beğenmedin mi? Ulan sen değil, senin şahın kapamaz elimden karıyı. Geçen de aldım attım Eyüp vapuruna. Anladın mı? Açıldık. Hava bulutlu. Derken ufaktan başlamasın mı? Daldık bahçelerin içindeki bir ahıra. Esmer iskemlesini az daha yanaştırdı. Ulan bizim Zülfiye ile maceramıza benziyor şerefsizim. Ahır ama boş. Kapı pencere hak getire. Sonra ne sonrası? Fışkıların üzerine yatırıp adı ne? Kimin? Seninkinin be. Bana bak. Bakıyorum. Külahları değişmeyelim. Ne olur? Zararlı çıkarsın. O senin dediğin. Ulan çocuk mu var senin karşında? Sarışın ayağı fırlayıverdi. Ha kapıştılar, ha kapışacaklar diye beklerken anlatmaya başladı. Ulan ağaç dayı ahara girdikten sonra üç kişi şıp düşmesinler mi? Esmer çocuklaşıvermiş, Bek dayı suratı silinmişti. Üçü de balıkçı, bilekli delikanlılar. Delikanlılar dedimse en küçüğü 30'lu. Sonrası karıyı bırak toz ol dediler. Anlamadım dedim. Biri yanıma geldi itti göğsümden. Beni bilmez misin? Bir sağ yerde. İkinci geldi bir sol. O da duman. Baktım üçüncü bıçağı çekmiş Alesta. Şıp önce davrandım. Yakaladım bileğini. Kıvırdım yerde. Başladı abi ben ettim. Sen etme. Aldım elinden bıçağı basket dedim. Ötekiler de kalktılar yerden. Kışlarına birer tayin. Hadi onlara da. Bizimki kireç. Ne oluyorsun keçi dedim. Konuşamıyor. Baktım korkak, onu da sepetledim. Neden desen, tabansız karı erkeğin başına bela açar. Esmer matrağına esneyince sarışın kızdı. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Yoo. Yedirdim sanma da. Yemezsen. Çiğne çiğne tükür. Suratına mı? Bana bak. Bakıyorum. Sonra fena mı yaparsın? Koyumu bilirsin. Ha kapıştılar, ha kapışacaklar diye bekliyor. Hatta şayet kapışırlar da nergilemi kırarlarsa diye düşünüyordum ki sarışın sokaktan geçmekte olan yeni bir kadına bakarak bir hayret ıslığı çaldı. Fiyuu! Esmer kendine sanarak ne o? Ne o dedi bana mı? Ne sanası ulan karıya baksana karıya. Sanki güneş doğmuş aralarındaki buzlar çözülevermişti. İyi parça sahiden ha. Arkasından gidelim mi? Uzun iş. Esmer fırlamıştı bile. Sarışın camdan bir süre ona baktı. Sonra göz göze geldi. Gülüverdi. Bu gülüverişte kendinden bir eminlik, arkadaşına bir küçümseyiş vardı. Laf olsun diye. Palavracı galiba diye sordum. Bunu beklermişçesine yanıma az daha sokuldu. Kız kardeşini ayarladım. Haberi yok enayinin. Hangi? Sakın şu Eyüp vapuruna attın. Ha işte o. Hani ahır dalgası sonrası avucumda. Esmer gittiği gibi ansızın döndü. Sarışın önce farkına varmadı arkadaşının döndüğünü. Sonra varınca da sözünü kesti. Esmer şüphelenmişti. Çünkü sarışın al bez gibi kızarıvermişti birden. Ben bir sigara alıp geleyim dedi. Esmer arkadaşının çıkmasından faydalanarak bana bir annesi var ineğin dedi. Şerefsizim. 15 yaşındaki kızlara değişmesin. Eşermek sırası Esmer'e gelmişti. Kaçırmadım fırsatı. Yoksa? Ne yoksası? Annesiyle? Ha? Seni. Gururla. Ufak iş bunlar amca. O benim eniştem. Ben de onun üvey babasıyım. Demek biliyorsun. Kız kardeşim dalgasını mı? Güldü. Benim kız kardeşimin elinde onun gibi en azından 5-6 inek var ama hepsini tesbih gibi ipe dizmiş. Koklatmıyor bile. Ama ben onun annesini sarışın da geri dönmüştü. Esmer kesmekte kalmayıp sordu. Ne oldu lan? Hiç hava. Versene bir cigara. Karşılıklı yaktılar cigaraları. Sonra ne it değmiş ne de mundar olmuşçasına kahveden çıkarlarken garson koşup geldi. Sis, kerizler. Kahve parasını vermemişlerdi. Aksi gibi üzerlerinde de mangır yokmuş. Kalsın be Cemil abi. Versen Cemil öfkeyle. Ya burası Dingo nahırı değil dedi. Dünya kadar veresiyeniz oldu. Bak değişiriz küllahları sonra. İki kabadayı garson Cemil'in boynuna sarılıp gönlünü hoş ettiler. Sonra fırlayıp çıktılar kahveden. Ayten. Geceydi. Artık kararını kesin olarak vermişti Ayten. Az sonra babası gene şarap kırmızısıyla abuk sabuk gelecek, yemek isteyecek, sigara isteyecek, kahve isteyecek. Bulamayınca anneciğini açacaktı ağzını, yumacaktı gözünü. Evet, evet kararını vermişti Ayten. Bir zamanlar ilkokula mahalleden kuş çıvıltıları içinde ürkek serçeler gibi gidip geldikleri arkadaşlarından pek çoğu gibi o da evlerinin kaynayan tenceresine yardım edebilmek için onlar gibi trikolara girecek, onlar gibi sabahın erken saatinde kalkıp, onlar gibi ayna karşısında şöyle bir taranıp, onlar gibi tenha sokaklara tıpkısına onlar gibi düşecekti. Onlar gibi. Onlardan küçük bir farkı olacaktı sadece. Onlar ilkokuldan sonra hemen trikolara başlamış, kazandıkları paralarla evlerinin geçimine yardıma koşmuşlardı. Ayten ise ortaokula yazılmıştı onlardan ayrı olarak. İlk yıl babasının işleri bozulmuş, bu yılda artık tamamıyla durmuştu. Alışveriş yok hanım diye bağırıyordu adam. Başınızın çaresine bakın, sen de çalış, gerekirse kızın da çalışsın. Boğazlarınızı kazanın, benden kesik artık. Annesinin iki gözü iki çeşme. Sen oku yavrum, ben çalışayım bari demişti. Hayır, yaşlı annesini el kapılarında çalıştırmaktansa ölmeye razıydı Ayten. Hemen arkadaşlarını görmüş, gerekli soruşturmayı yapmış, ne kadar para kazanılacağını öğrenmiş, kararını vermişti. Babası akşam gene her günkü gibi sarhoş gelip de bağırmaya başlayınca eskiden olduğunca gene babasının dizine oturmuş. Bağırma babacığım demişti. Annem değil, ben çalışacağım. Yumruk yemişçesine irkilen babası, sen mi çalışacaksın? Evet ben. Trikolarda arkadaşlarım var. İlk zamanlar pek öyle fazla bir kazanç yoksa da ustalaştıkça oluyormuş. Benim de onlarla birlikte çalışmaya başlayacağıma çok sevindiler. Yarın sabahleyin erkenden işe gidiyorum. Babasının da annesinin de içlerinde birden sanki birer avuç ateş atılmıştı. Gidin çalışın, ekmeğinizi kazanın falan demek kolaydı. İş gerçeğe binince baba da anne de yavrularının gelecek günlerini ellerinde olmayarak düşünüyor. Akıllarından kötü şeyler geçiyordu. Er adamları acırlar mıydı koklanmamış tuburcuya benzeyen yavrularını? Asılacaklar, baştan çıkarmak isteyecekler. Çıkaracaklardı da. Ne annesi ne de babası akın akın kızların gidip çalıştıkları trikolar gibi çeşitli iş yerleri üzerine gerçek bilgileri olmadığından sanıyorlardı ki kızları çalışmaya başlayınca hemencecik baştan çıkacak, ortalığa düşecektir. Babasıyla annesinin bütün gece kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyişi bir yana, Ayten de yatağında dönmüş durmuş, bu işe başlama zorluğu üzerinde kafa yormuştu. 16 yaşında bir sap kiraz kadar ince yanakları kırmızı kırmızıydı. Okula giderken sağdan solda şşşt yavru yiyeyim. Isırayımların ardına düşüp okul kapısına kadar gelerek takılmaların hesabı olmazdı. Şimdi çalıştığı yerde artık kim bilir neler olacaktı. Cibarlı tütün fabrikasının kalın borusu uzaklarda kalın kalın öterken kızlar çıvıltılarla gelmişlerdi bile kapılarına. Ayten! Huuu! Kız Ayten! Yatağından fırlayıp pencereye koştu. Kızlar onu pencerede saçı başı darmadağın görünce bastılar kahkahayı. Oo, günaydın Ayten Hanım! Lambayı nerede söndürdün kızım? Anam erkendi, daha uyusaydın. Uyku sersemliğinin içinde bir hamlede sıyrılarak. 5 dakika, 10 değil, hemen geliyorum. Gerçekten de elini yüzünü yıkayıp geceliğini çıkardı. Eski entarisinin sırtına saçlarına çabuk çabuk birkaç tarak hayda sokağa. Kızlar çapkın kızlar, alaycı matraktalar. Oo, bu ne kılık kız? Saçların cadılığına bakın, Allah Allah. Patron beğenmezse işe almaz, haberin olsun. Gene de yolu tuttu 5 kız. Ayten ortalarında. Darmadağın saçı başı, eski püskü entarisi falan ama gene de hepsinden taze, hepsinden güzeldi. Esmer Nurcan yıkık bir duvarın yanında durdu. Sağı solu kolladıktan sonra cebinden kırık ayna parçasıyla rujunu çıkardı. Ayten'in şaşkın bakışları önünde dudaklarını ustaca boyayıp aynayla ruju Fatma'ya verdi. Fatma da sarı saçlı, mavi gözlü, zayıf bir kızdı. O da boyanıp Filiz'e uzattı. Filiz adeta çocuktu ama memeleri hiç de bir çocuğunkine benzemiyordu. O da boyandıktan sonra kızların en durgunu, aşık dedikleri Semiha'ya uzattı aynayla rujum. Boyama işi pek 5 dakika oluvermişti. Ayten hayatında boyanmadığı, bunu ayıp saydığı için istememiş, kızları kendisine güldürmüştü. Donmuş durağında aşık Semiha'nınkini bekliyordu. Uzun boylu, alttan üstten inceltilmiş bıyıklı, sırım gibi bir kara yağız oğlandı. Semiha ile birlikte bindiler dolmuşa. Aksaray Beyazıt, Aksaray Beyazıt. Ayten grubun en gevezi kızı Nurcan. Bugün bir kişi fazla, şoför abi dedi. Pişkin bitirim şoför bitiriyordu bu kıza. Canın sağ olsun, senin de. Hadi kızlar atlayın. Atladılar. Şoför dikiz aynasını ayarlayıp arkaya baktı. Bir kişi fazla dedikleri Ayten'di. Lakin kız çok fiyakalıydı. Hafif sağ yaparak döndü. Abla yeni mi işe başlıyor? Nurcan hemen şüphelenerek, ne o? Bakıyorum. Kız dikkatini çekti. Şoför inceltilmiş kapkara bıyığıyla dikiz aynasında güldü. Ayıp ettin abla. Gaza bastı. Nurcan, cingöz Nurcan yer mi? Yapıştırdı hemen. Bir nokta koy, kaybolsun aslanım. Kızlar da şoför de kahkahayı bastılar. Şoför, helal olsun bu yollar sana dedi. Sana da yeşşe. Ayten bu hiç tanımadı, bilmedi, yabancısı olduğu iş sabahının ürkekliği içinde arkadaşlarının arasına büzülmüş gülüyor. Arada gözü dikiz aynasına takıldıkça da inceltilmiş kara bıyıklı şoförün aynadan ona ısrarla baktığını dikkat ediyordu. Kaşlarını çatıp bakışlarını başka yana çevirdi. Atom. Hayatında fabrikaya ilk girenler sıra sıra belki de yüzlerce makinenin mekanik şakırtısı içinde bir sarhoşa dönerler. Kulakları sanki sağır olur, beyinleri uğuldar. Havasında tozlar uçuşan atölyenin içinde şaşalarlar. Ayten de böyle oldu. Yanındaki arkadaşlarına tutundu. Beton zemin titriyor, duvarlar titriyor, makineleri başındaki işçiler titriyorlardı. Sanki topyekin atölye dolu düzgün bir yerlerden gelip gene dolu düzgün bir yerlere gidiyordu. Birden tığ gibi bir delikanlı makinelerin arasından fırladı. Vay! Zilliler! Sarı saçları kıvır kıvır, omuzları geniş, yeşil gözleriyle baktığı yerlerde yangınlar çıkaran acar bir delikanlıydı. Ayten grubunun en gevezi kızı Nurcan, zilli anandır dedi, ablandır. Kayart ol. Ne? Bana ha? Gülen yeşil gözleri Nurcan'ın bileğini kaptı, kıvırdı. Genç kız hafif bir çığlıktan sonra Allah canını alsın terseri dedi. Ama memnundu Nurcan. Lastik top gibi koşarak uzaklaşan gencin ardından baktı. Ayten sordu. Kim bu? Kızların hemen hemen hepsi birbirlerini tamamlayarak başladılar. Bu mu? Atom. Atelyemizin Don Juan'ı. Benim ustası ama bakma şeker gibi oğlandır. Fatma sinirlendi. Ağzını topla. Tabii topla. Neden oğlan olacakmış? Yoksa? Fatma kesti attı. Evet seviyorum. Daha var mı diyeceğiniz? Sinirli uzaklaşıp makinesinin başına geçti. Nurcan da sinirlenmişti. Turşu dedi. Ulan Atom Erol senin gibilere baksa evin yolunu şaşırır be. Öteki kızlar da makinelerine geçtikten sonra Nurcan Ayten'i atölyenin ardındaki baş ustanın odasına götürdü. Şakırtıyla çalışan tezgahların arasında hala kulakları şaşırtıdan sağa yürüyor, ses kalabalığının içinde Nurcan'a tutunuyordu. Usta kısa boylu, akça pakça, cin bakışlı biri. Oval gözlüğünün üzerinden Ayten'e baktı, Nurcan'a döndü. Demek burada bize çoraplar öreceksiniz. Ayten kıpkırmızı kesilerek önüne baktı. Nurcan, bizim mahallede oturuyor usta dedi. Çok iyi kızdır. Usta güldü. Sen kefil olursan işe alırım. Çapkın Nurcan oldum gitti dedi. Usta ciddileşti. Zile bastı. Az sonra Atom yıldırım gibi geldi. Evet usta. Usta emrini kısaca verdi. Bayan çalışacak. Öğreninceye kadar Nurcan'ın yanında dursun. Öğrendikten sonra bir makine de ona verirsin. Oldu. Hadi abla. Ayten yeşil gözlerine korku ve titreyen içiyle baktığı delikanlının ardından atölyeden çıktı. Hala kulakları uğulduyor, başı dönüyordu. Nurcan'ın kolunu sımsıkı tutmuştu. Atom bir ara geriledi. Ayten ortada yürüyordu. Atom Erol sağında. Delikanlının sanki ateşi kuvvetli vuruyor da Ayten bu ateşten hoşlanıyordu. Nurcan, bakıyorum Fatma'yla ha dedi. Atom güldü. Bırak Fatma'yı. Bırak Fatma'yı. Yıllardır beni eline geçirmek için yırtılmıyor musun? Bütün yırtıklığına rağmen Nurcan'ın yanakları pençe pençe kızardı. Allah canını alsın, dinle mi? Alsın kızım, alsın ama ardından ağlarsınız sonra. Ağlamam, ben ağlamam. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Ayten'e o iri yemyeşil gözleriyle baktı. Enayilerin topu tab ama birden sustu, lafını değiştirdi. Ay siz ne kadar güzelsiniz böyle. Ayten'in başı büsbütün dönmeye başladı. Sımsıcak bir kanın beynine saldırdığını hissediyordu. Şaşaladı. Sokakta çok laflar yemiş, pek çok delikanlı, yaşlı, hatta ihtiyarlar onun için göğüslerini yumruklamışlardı ama bu bambaşkaydı. İçinde daha şimdiden tuhaf bir titreme başlamıştı. Atomun gözlerinden fışkıran sevda oklarıyla yaralanmış olmasındı sakın. Nurcan bozuk, arkadaşıma asılmak yok dedi. O senin bildiğin kızlardan değil. Atom hemen taşı gediğine koydu. Yani sizin gibi değil ha? Doğru. Sizlere hiç benzemiyor ama çok gururlu. Yanlarından ayrılırken atom böyle gururları yemez dedi. Nurcan ardından deli diye söylendi. Dünyanın belki de en hergelesi. Yeni bir kadın kız gelmesin. Şıpşak hemen tavlar. Sonra da Ayten meraklı soru. Sonra da sonrası var mı kız? Bilmiyor musun sonra neler olabileceğini? Ayten zor dedi. Nurcan'ın makinesine gelmişlerdi. Zor mu dedi Nurcan? Görür seni de. Görürsün. Siz yüz vermişsiniz şekerim. Peki sana asılırsa boş verebilir misin? Tabii. Nurcan ihtimal vermekle beraber sustu. Makinesinin başında Aydın'a gerekli şeyleri gösteriyordu. Sık sık uğrayan atomsa bu gerçekten mağrur yeni işçi kıza alıcı gözüyle bakıyor. Hiç pas vermeyişi tuhafına gidiyordu. Öğle paydosunda Nurcan'ın biraz da öfkeyle söylediklerini bayağı sinirlendi. Ya dedi. Demek bana. Peki, peki. Göreceğiz.